Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir hayata dokunan sözlerde daha sevgili Selim Cerrah'la huzurlarınızdayız. Sayın Cerrah hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyiciler, bu hafta içimizi yaralayan, unutmadığımız, unutamayacağımız, doğrusu unutturmak da istemediğimiz bir acıyı, bir yarayı konuşacağız. Ne zaman Temmuz ayı gelse, özellikle Temmuz'un böyle 9'u 10'u gelse, bende iki mevsim, ruhumda iki mevsim birden yaşanır. İlk defa söyleyeceğim bunu. İki kız çocuğum var Sayın Cerrah. Birisi 94 doğumlu. Birisi 2010 doğumlu. Aralarında 14 yaş var. İkisi de normal doğum ve ikisi de 11 Temmuz doğumlu. Şimdi ben iki kızımın bu 11 Temmuz'da doğumlarına mı sevineyim? Yoksa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın göbeğinde Lahey Adalet Divanı'nın da tesciliyle kayıtlara geçmiş 8.275 olarak ifade edilen ama 9.000, 10.000 oldu da söylenen Srebrenica, Bosna Hersek Savaşı'nda, o adil olmayan savaşta Srebrenica'da yapılan katliama mı üzüleyim? Şeyim odur, yani trajedim odur. Evet. Ne çocuklarıma sevinebiliyorum o 11 Temmuz günü, doğum günler ikisinin. Çünkü bu Srebrenica geliyor boğazıma, susuz bir lokma gibi duruyor.
Maalesef. Yani sen devam et ama rahmetli Aliya'nın bir sözü, ölüme saygısızlık hayata saygısızlığın bir neticesidir. Ölüme saygısızlık hayata saygısızlığın bir neticesidir. Bu Srebrenica'da yaşanan olay insana saygısızlığın, hayata saygısızlığın, ölüme saygısızlığın, kainata saygısızlığın neye derseniz bir neticesi. Çok acı bir manzara. Konuşuruz.
Evet. Ve tabii Srebrenica deyince Bosna, Bosna Hersek. Bosna Hersek deyince de Aliya İzzet Begoviç. Allah rahmet eylesin. Geliyor, gündemimizin ortasına oturuyor. Şimdi Srebrenica'dan başlayıp Ali İzzet Begoviç ile devam edelim. Evet. Diyorum, din ahlaktır. Onu hayata geçirmek ise terbiyedir. Biz ölüyoruz ama onlar da kazanmıyorlar. Özgürlükler verilmez ancak alınır diyen Ali İzzet Begoviç. Ve bu adil olmayan savaşta Avrupa'nın bütün değerlerini, bütün hümanizmasını, demokrasiyi, insan haklarını yerle bir ettiği bir katliam.
Maalesef. Yani Aliya'nın konuşmalarını okuduğumuzda bu mücadeleyi anlamış oluyoruz aslında. Konuşmalar diye Türkçe'de tercüme edilmiş bir kitabı var. Onu mutlaka okumak lazım. Nerede ne, o süreçte hangi konuşmalar, Birleşmiş Milletler'de neler konuşmuş, Müslümanlarla bir araya geldiğinde neler konuşmuş, Sırplarla, işte Hırvatlarla bir araya geldiğinde neler konuşmuş. Aliya'nın bütün kitapları öğretici ama mücadeleyi anlamak için konuşmalar. Yani Aliya'yı anlamak için belki Doğu Batı arasında İslam ile özgürlüğe kaçışım tamam ama mücadeleyi anlamak için konuşmalar çok önemli, çok değerli. Şimdi diyor ki Aliya, Allah rahmet etsin, çocuğum zalimler karşısında sakın yere düşme. Biz Çanakkale'den sonra direnişi devam ettiren nesiliz. Sen direnişin değil dirilişin nesli olacaksın. Korumak için değil düzen kurmak için çalışacaksın. Sen varsan biz var olacağız. Sen ayaktaysan biz yaşayacağız. Aliya büyük bir adam. Allah rahmet etsin. Şimdi bazıları ona bilge kral diyor. O bundan hoşlanmazdı. Kral değildi. Bilgeydi ama yani kral değildi. Katliamları gündemde tuttu. İdeallerini yaşattı. Putları reddet, idealleri koru dedi mesela. Ama şeyi, soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.
Çok güzel.
Demişti Aliya, Allah rahmet etsin. Geçtiğimiz yıl vefatının 25.
Doğru.
Yılıydı.
24. 2003 vefatı. Bu yıl 25.
Yani
2018 25.
Yok. Ben öyle biz 25 yani 24'ten 25'e geçerken
eyvallah.
Bir dizi etkinlik yaptık. 25. yıl etkinlikleri Aliye ile ilgili işte Ankara'daki toplantı, Boston'da bir toplantılar yaptık. Onu konuştuk. Çok ben bu vesileyle Aliye'nin bütün kitaplarını yeniden okudum. Ve şunu gördüm. Aliye bir kere okunarak anlaşılacak birisi değil.
Güzel.
Çok kere okunarak yeniden anlaşılması gereken bir insan. Yani ya o kadar güzel sözleri var ki başını hep dik tut diye. Yıldızların altından geçmemiz gerek ve sonunda ölüm var. Her şey bitecek ve sen de öleceksin. Bu dünya da ölecek. Bu yüzden başını hep dik tut. Şimdi umudu kaybettiğinizde her şeyi kaybetmiş olursunuz. Aliye en zor şartlar altında umudu kaybetmemiş bir adamdı. Evet. Diri tuttu Aliye en zor şartlar altında. Neden Srebrenica yaşandı? Çünkü Sırplar zaten savaşlarının ahlakı yoktu. Ama kaybedeceklerini anladıklarında Boşnaklara veya Müslümanlara unutamayacakları bir acı yaşatmak istemişlerdi. Çünkü kaybediyorlardı. Ve işin kötü tarafı şu, Birleşmiş Milletler koruması ve gözetimi altında
Hollandalı'dan özellikle.
Hollandalı o kumandanın
400 asker. Evet.
Onlar şey yaptılar. Boşnaklara silahlarınızı bize verin biz sizi koruyacağız diye teminat verdiler. Ve böyle bir ortamda silahlarını teslim etmiş olan insanlar on binler olarak katledildi, öldürüldü. Aliye Bosna mücadelesini anlatırken, Batı'yı sorgularken özellikle şunu demişti. Batı bizim karşımızdaydı dedi. Çünkü bize ambargo uyguladı. Güçlünün yanında yer aldı Batı. Ve tarih hep böyledir zaten. Güçlüler zalimlerle mücadele etmedi tarih boyunca. Yani eğer güçlüler zalimlerle mücadele etseydi bu acımasız soykırımlar yaşanmazdı. Güçlüler hep zayıfın elindekini almak istediler.
Evet.
Çağlar boyunca firavunlar da bunu yaptı. Diğerleri de bunu yaptı.
Nemrutlar da bunu yaptı.
Diğerleri.
Oligarklar da bunu yaptı.
Bugün evet. De böyledir. Güçlüler zalimlerle uğraşmıyor. Mazlumun elindekini almanın peşinden koşturuyorlar. Aliye buna ısrar etti ve Aliye yaşadığı toprakların adını büyük sınır koydu. Yani İslam'la Hristiyanlığın bir araya geldiği büyük bir sınırdı Bosna. O sınırı korumak istedi. Ama olmadı.
Müslümanların sınır nöbetini tuttu. Evet. İbattaydı.
Tabii, yani uç beyiydi yani.
Bir şurada anlamda. İki tane güzel sözünü hemen ben de ilave etmek isterim. Olduğunuz gibi kalın.
Evet.
Dininizi ve milliyetinizi koruyun. Kimliğinizi kaybetmenin bedeli köleliktir.
Evet.
Ben Müslümanım ve Müslüman olarak kalmaya kararlıyım. Bu hayatımın sonuna kadar böyle devam edecek. Çünkü İslam benim için iyi ve asil olmanın en doğru ifadesi.
Evet. Yani şöyle mesela diyor ki biz zulümlerin sadece ve sadece zalimlerin fail olduğuna inanırız diyor Aliye. Bu tespit önemli devam ediyor çünkü ve ilan ediyoruz ki biz bu zulümler için Sırp halkını suçlamıyoruz.
Yeah.
Yani zulüm için zalimlerden başkası hesap verecek değildir. Şimdi düşünebiliyor musun? Orada Ratko Mladic ve Karadžić.
Radovan Karadžić.
Radovan Karadžić ve Mladic. Srebrenica katliamının yapıldığı haberi kendilerine geldiğinde satranç oynuyorlardı. Keyif. Yani birbirlerini ya böyle bir psikoloji, böyle bir hal.
Evet.
Bunlar kaydedilmiş olan şeyler ve acılar, acımasızlıklar maalesef. Yani.
Bosna kasabı olarak bilinen Ratko Mladic 16 yıl saklandıktan sonra Sırbistan'da bulundu. Yargılandı. 10 bin delil kabul edildi mahkemeci tarafından ve müebbede çarptırıldı. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Slovan Milosevic 2006'da öldü. Radovan Karadžić 40 yıl ceza aldı.
Tabii.
Yani çok şükür üstad şunu söylemek isteyeceğim. Biz böyle adamların önümüze düştüğü, lider olarak anıldığı ve anımsandığı bir medeniyetten gelmiyoruz.
Çok şükür. Şimdi mesela Milosevic çok önemli. Bu işleri ilk başlatan aslında o. Yani Sırbistan Cumhurbaşkanı olarak. Ne yaptı? Kosova'da Sultan Murat Hüdavendigar'ın şehit düştüğü Kosova meydan muharebesindeki o meydana 1 milyon Sırp'ı topladı ve onları Müslümanların üzerine saldı. İşin nirengi noktası, dayandığı yer orasıdır. Yani Karaziç olsun, diğerleri olsun, bunlar Miladiç olsun, bir yerden güç aldılar. Yani o Sırbistan Cumhuriyeti'nin, tabii şimdi düşünün ki Yugoslavya dağılmış ve ordunun bütün mühimmatı Sırplara kalmış. Yani Boşnaklar'ın elinde hiçbir şey yok. Onun için burada Aliya'nın özellikle Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu haykırışların neticesinde kendisiyle yapılan söyleşte söylediği bir söz vardı. Yani neden Batı size yardımcı olmadı, Birleşmiş Milletler neden inisiyatif almadı, Amerika neden bu kadar gecikti gibi, Avrupa neden bu kadar duyarsızlaştı gibi sorular karşısında dünya muktedir ve güçlü düşmanlar yanında zayıf ve narin dostlarla doldur demişti Aliya. Düşmanlarınız muktedir ve güçlüyse ve dostlarınız narinse, zayıfsa bu yaşadıklarınız kaçınılmaz bir hal alır. Maalesef Bosna mücadelesi bir yönüyle öğretici ama bir yönüyle de acılarla dolu bir mücadele.
Biz Srebrenica katliamını anarken bugün aslında şuna dikkat çekmek de istiyorum. İnsanın tarihindeki büyük katliamlara da.
Evet.
Yani Doğu ya da İslam medeniyetinin İslam topraklarında geçmişteki hükümran olduğu coğrafyalarda buna benzer bir sahne, bir fotoğraf karesi görmek mümkün değil. Ama mesela biz aynı sahneyi Amerika'da da yaşadık. Şimdi aynı sahneyi 5 milyon Kızılderelinin sadece müzelerde sergilenen torunların torunları var şu anda. 5 milyon Kızıldereli. Yine Afrika'dan kaç milyon zencinin getirilerek köleleştirildiği, bu seyahat esnasında ne kadar milyonunun öldüğünü bilmiyoruz. Rakamlar yok henüz elimizde.
Evet.
Yine yakın zamana geldiğimizde Çin'de uygulanan Doğu Türkistan'daki sistematik katliamlar, Suriye'de yaşadıklarımız, aslında bütün bu coğrafyada bu Batı'nın o bütün o hümanizması, bütün o şirin, pudralanmış, makyajlanmış görüntünün arkasındaki son mültecilerle ilgili tavırlarında bunu görüyoruz. Müthiş bir kan dökücülük var.
Ama yani şimdi var, ama yani Suriye'yi, Suriye'de Müslüman'ı Müslüman öldürüyor yani. Şimdi bunu da görelim. Yani sonuçta amacından sapmış olan ve ideolojileşmiş olan her inanç tehlikelidir. Şimdi bir inancı ideolojiye dönüştürüyorsanız, inanç olmaktan çıkıyor zaten. O bir ideolojiye dönüşüyor ve ideolojiler kördür. İdeolojiler yıkıcıdır. İdeolojiler köleleştiricidir. Baskın unsuruna dönüşüyor. Bugün Esed baktığınızda kendisi Müslüman olarak tarif anladım eden birisi. Veyahut da işte diyelim ki Mısır'daki Sisi, değil mi? Yani o da kendisini Müslüman olarak tarif ediyor. Şimdi burada dinin ideolojileştirilmesi tehlikesine hepimizin dikkat çekmemiz gerekiyor bir anlamda. Yani Timur Osmanlı'ya saldırdığında Ankara Savaşı, şu an Ankara'dayız. O da bir Müslümandı, o da Müslüman üzerine geliyor. Veya tersinden bakalım, yani Osmanlı şu veya bu sebeple Mısır'a gidip de oradan hilafeti alıp geldiğinde. Yani şimdi tarihi sebep-sonuç ilişkileri içerisinde okurken dün gelecek bağlamında da değerlendirmek gerekiyor. Savaş güçlülerin gücünü artırma iradesinden çoğunlukla besleniyor. Savaş arzusu. Gücümü artırmak gerekiyor yoksa adaletimi dağıtmak gerekiyor. Burada bir kırılma yaşıyoruz. Biz bugün bile İslam ülkeleri geri kalmışlıklarını konuşurken neden gücümüzü kaybettik diye konuşuyoruz. Hayır, neden kalbimizi kaybettik? Merhametimizi neden kaybettik? Adalet duygusunu neden kaybettik? Eğer doğru sorular üzerinden, doğru sorular izleyinden gidemezsek doğru sonuçlar bulamayız. Yani, o açıdan işte hani Aliya'nın gene, hani belki hepimiz çiğnenecek, hepimiz öleceğiz ama İslam'ı çiğnetmeyeceğiz demişti ya. O İslam dediğimiz şey yeryüzüne Allah'ın gönderdiği son evrensel barış dinidir. Bütün insanlığı bir barış ikliminde yaşatabilme arzusu, iradesi. Bunu yeniden güçlü bir şekilde insanlığın gündemine sokmamız gerekiyor. Bugün Batı, Evet, o sizin bahsettiğiniz katliamlar Batı'nın tarihinde çok fazla. Bugün dünya üzerinde uygulanan sistem 30 yıl savaşları sonrasında kurulmuş olan Westfalia sistemidir. Yani bu sistem sürdürülmeye, devam ettirilmeye çalışıyor. 30 yıl savaşlar dediğimiz nedir? Yani Avrupa'da Hristiyanların farklı mezhepler olarak birbirlerini 30 yıl, 36 yıl sürdüğü söyleniyor. Boyunca birbirlerini katlettikleri
ve sonunda... Protestanların.
Tabii yani sonuçta işte vazgeçelim bu işten, yeni bir düzen kuralım diye bir araya gelerek oturup konuşup oluşturdukları bir sistem arayışı, bir düzen arayışı. Bu düzen devam ettirilmeye çalışılıyor ama bu düzenin açmazları var. Yani özgürlükler ülkesi dediğimiz Amerika'da unutmayalım, daha yeni yeni siyahlar insan yerine konulmaya başlandı. Bu 1960'larda 70'lerde olmuş hadiselerdir. Yani Güney Afrika'nın yaşadığı Holokost'u biz daha acı, yani ben onu yaşayan insanlarla geçtiğimiz günlerde bizzat fiilen bir fiil yaşayan insanlarla konuşma talihini mi diyeyim, talihsizliğini mi diyeyim, yaşadığım acılarını yüreklerinde, yüzlerinde gördüm. Dolayısıyla aziz dostum, şimdi dinler ideolojileştirildiğinde, ki bugün en ideolojikleştirilmiş din Yahudiliktir, Siyonizm bir ideolojiye dönüştürülmüştür. Bugün Filistin'de şurada burada yaşadıkları, yaşattıkları bir şekilde ortadadır. Sırpların orada yaşayıp yaşattıkları şey, o Yugoslavya veya demir perde ülkeleri dağıldıktan sonra, Yugoslavya dağıldıktan sonra bir din gayretiyle değil, bir ideoloji gayretiyle yaşayıp yaşattıkları şeydir. Ya bunu şey yapmamız gerekiyor, yerli yerine oturtmamız gerekiyor bir şekilde. Din ideolojikleştirilmemeli her şeyden önce.
Peki bu son dönemde yaşadıklarımız Srebrenica üzerinden yürürsek, Suriye'den devam edersek, dünyada ideolojileştirilmiş din Yahudiliktir öncelikle. İsrail örneğine gözüküyor. İslam coğrafyasına da aynı şey ejekte edilmeye çalışıyor bir şekilde.
Tabii.
İç kargaşayla, kaosla, krizle, savaşla insanlar, o selefi akımlar dediğimiz akımlar. Yani ben hadisi okudum, ben ayet okudum, tak bundan hüküm verebilirim deyip o bütün bir gelenekten, bütün bir irfandan, bütün bir kültürden, tarihten onu yalıtıp hemen ana, bugüne hükmeden hükümler çıkartmak, bunu radikalleştirmeye mi çalışıyoruz? Radikalleşiyoruz.
Dersen Aliye'den bir bölüm okuyayım ben. Eyvallah. Burada müsaade edersen.
Lütfen.
Diyor ki Aliye, din söz konusu olduğunda insanları genel olarak inanan ve inanmayanlar olarak ayırırız. Dikkat edelim ki bu ayrım çok sathi ve epey basitçedir. Bunun içinde en kalabalık olan üçüncü topluluk eksiktir. O topluluk kendini inanan sayan ve öyle ifade eden fakat hakikatte öyle olmayan kimseler topluluğudur. Onlar az ya da çok Allah'a ibadet eden, bayramları kutlayan, dinin belli bazı adet ve sembollerini yerine getiren, fakat korkudan, savaş alanından hemen kaçan, ticarette son derece soğukkanlı olarak aldatan, vicdan azabı duymayan, başkasının sırtından geçinen, içki içen ve eğlenen, 1000 sene yaşayacakmış gibi hayatlarını, mallarını ve makamlarını yitirmekten korkan veya kendinden güçlü olanlarla esirmişçesine yalakalık yapan kimselerdir. Bu tip insanların belirgin özellikleri korkudur. Hayat için korku, mal için korku, makam ve mevki için korku. Bir güç sahibi veya hükümetin desteğini kazanmak için çabadır onların yaptıkları. Bütün bu korkular arasında bir tek korku eksiktir: Allah korkusu. Bu ruhla böylesine belirsiz ve ikiyüzlü atmosferde kendi nesillerini büyütürler. Ancak bu üçüncü kitlenin varlığını dikkate aldığımız zaman dünyada birçok şeyi daha kolay anlamaya başlarız ve neler olduğu ile neden öyle olduğunu anlama imkanına kavuşuruz diye devam ediyor. Yani burada bir kitleden bahsediyor ve bu kitleye biz İslam literatüründe münafık diyoruz. Şimdi bugün işte Siyonizm dedik, Yahudiliğin ideolojileştirilmiş hali, Hristiyanlığın ideolojileştirilmiş hali, neokonlar gibi. Yani bunun başkaları da var tabii.
Evangelistler
vesaire falan. Şimdi İslam'ın içinde de ideolojikleştirilmiş, İslam'ı ideolojileştirmiş işte Şiilik, Selefilik. O da kendi içinde, veya Selefilik, Ehli Sünnet dediğimiz şeyin içerisinde işte Vehhabilikle başlayıp bugün IŞİD'e vesaire, El-Kaide'ye, IŞİD'e evrilmiş olan yapılar. Din insanları basitçe Allah'ın rızasına eriştirmek ve böylelikle öte dünyayı kazanmak için reçeteler sunar bize. Bir dünya cenneti vaat etmiyor dinler bize. Ama dünyayı azaba da dönüştürmemizi istemiyor. Ya burada işte şeyi iyi Mevlana'nın ifadesiyle pergelin sabit ayağını doğru yere koymamız gerekiyor. Bunu beceremediğimiz zaman işte bu üçüncü sınıf dediğimiz ideolojikleştirilmiş bir dini toplumlara dayatan kitleler dinin içini boşaltıyor, dini profanlaştırıyor, maddileştiriyor, maneviyatını da zedeliyor, yok ediyor, tüketiyor. Bakıyorsunuz ki tarikatlar ve cemaatler o zaman baskı unsuruna dönüşüyor vesaire falan bir sürü problemler ortaya çıkıyor. Yani netice itibariyle din düğümü kalpte çözmeyi ister insandan. Kalpte değil dünyada düğümler çözmeye bizi yöneltmeye başlıyor. Din dünyaya hükmetme vasıtası haline getiriliyor. Bundan uzaklaşmak gerekiyor.
Evet.
Yani dünyaya hükmetme arzusuyla Allah din göndermemiştir. Çünkü dünyaya hükmeden Allah'tır. Evet. Bunu unutmamak gerekiyor.
Eyvallah. Srebrenica'yla ilgili notlar hazırlarken yine bir not dikkatimi çekti. Müslümanlar 20. yüzyılda Avrupa'nın göbeğinde nasıl asil ölünür? Bunu gösterdiler Srebrenica'da diyor.
Evet.
Yani cümleyi şöyle kurabilirdi. Bu Batılılar, bu aslında sırtlan olarak ifade edilen savaşta Sırplar nasıl kötü insan öldürürler değil, Müslümanlar nasıl güzel ölüneceğini.
Evet.
Ali İzzet Begoviç karşısında diyor yine aynı notta. Sırpların kazanma şansı yoktu. Çünkü bu kadar adil ve ahlaklı bir adam karşısında kazanılacak bir savaş yok diyor.
Eyvallah. Yani
bu kadar adil ve ahlaklı bir adam karşısında kazanamazsınız diyor.
Yani şimdi kayıp ve kazanç meselesine nereden baktığınızla ilgilidir.
Bunu söyleyesiniz diye bunları söylüyorum size zaten.
Eksik olmayın. Yani düşmanlarınızı öldürebilir, ülkelerini işgal edebilirsiniz ama kazanamazsınız. Yani kazanmak için sizin galip gelmeniz yetmiyor. Yani güç kazanmak için yeter sebep değildir. Şimdi bir sahabi, yanılmıyorsam bir Maune faciasında esir alınıyor. Mekke'ye götürülüyor. Ve birisi onun üstüne basarak onu öldürüyor. İsmini unuttum şimdi sahabinin. Onu öldürdüğünde tam ölmek üzereyken, şehit olmak üzereyken diyor ki "Füztu ve Rabbul Kabe." Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki kazandım diyor. Şimdi bunu öldüren müşrik
bu içinde ukde kalıyor.
İçinde ukde kalıyor. Tamam mı? Nasıl olur diyor. Onu ben öldürdüm o nasıl kazanır diyor. Ve ta ki işte Müslüman olunca İşte Müslüman olmadan önce daha doğrusu bu
ölen nasıl kazanır da ben öldürebilirim nasıl kaybediyorum diyor.
Bunun izini sürüyor. Yani ben kazandım diyor. O nasıl kazanır diyor yani. Şimdi ve en son işte Müslüman olmadan önceki o son fotoğrafı ne? Bunu soruyor ve aldığı cevap Müslümanlar öldüklerinde şehit olur, öte dünyayı kazanırlar diyor. Bu bir kayıp değildir diyor. Hah işte bu. Şimdi yani o Hazreti Ömer Efendimiz'in sözü var ya, bizim ölülerimiz cennete, sizinkiler cehenneme gidecek. İşte burada kayıp nedir, kazanç nedir mevzusuna geliyoruz işte. Kazanmak demek bu dünyada daha çok itibara, şöhrete, daha çok diyelim ki kudrete sahip olmak demek değildir. Kazanmak demek öte dünyada Rabbin huzuruna vardığında. Hani Muhammed İkbal'in deyişiyle istersen hatırıma geldi söyleyeyim. Yarın Rabbimin huzuruna giderken avucuma bir avuç Osmanlı askeri kanı alıp götürmek istiyorum diyor diye işte ya Resulallah, ya Rabbi onlar senin davan için Çanakkale'deki insanlar senin davan için akıttıkları kanla geldin senin önüne diye. Dolayısıyla kayıp kazanç meselesini iyi bir yere oturtmamız gerekiyor. Yani başarı nedir, muvaffakiyet nedir? Yani evvel rafik, sümme tarik diyoruz biz değil mi? Allah'ın inayetiyle biz kazanırız. Nedir kazanç burada? Daha çok paraya sahip olmak, daha yüksek makama sahip olmak değil. Vardığımız yerde Rabbimizin rızasını elde etmek kazançtır. Yani, onun için Bosnalılar evet güzel öldüler. Onlar yani o meşhur şey var ya, o Srebrenica'yı kelebeklerle biliyorsunuz resmediyorlar, anlatıyorlar onu. Anma törenlerinde de
evet.
Kelebekli şapkalar, tişörtler dağıtılır. Sebebi ne? Onların mezarları aranırken o mezarlarının olduğu yerde kelebekler onun üzerinde uçuyor. Toplu olarak kelebeklerin uçtuğu yerleri kazdıklarında altından mezarlar çıkıyor. Yani bunun benzerini biz Afgan cihadında görmüştük. Abdullah Azzam'ın kitaplarına baktığımızda Rus uçakları herhangi bir yeri bombalamadan önce kuşlar gelip oranın üzerinde uçuyorlardı ve toplum bunu görmüştü. Kuşlar bir şekilde o köyün üzerine gelip uçtuklarında onlar sığınaklara gidiyorlardı ve Rus uçakları
hava savunma sistemleri,
evet, yani
kuşlardı yani.
Evet, yani çünkü imkanları yoktu. Devamın yani fakirdiler şeyine. Yani tamam mı? Allah onlara işaretini öyle veriyordu. İşte o Srebrenica katliamında işte mezarları belli olmasın diye birlikte defnedilmiş olan insanların kabirlerinin üzerinde de kelebekler uçurdu Allah. Ve o kelebeklerin uçtuğu yerlerde gelip mezarlar ortaya çıkarıldı yıllarca. Bu kayıp değildir yani. Evet. Bu bir kazanç.
Kelebeklerin gelip bir şölen havasında altına yattığın toprağın üzerinde kanat çırpması...
Eyvallah.
Evet. Yani, kayıp olmadığını gösteriyor. Kayıp, bir güzellik nedir? Olduğunu, yani kayıp, bir derinlik olduğunu gösteriyor.
Eyvallah. Yani kayıp ve gösteriyor. Kazancı yer yerine oturtmak gerekiyor. Ben tabii bu Srebrenica'yı ve Bosna'yı, yani Srebrenica çok hani hatırlayalım ama çok ayrıntısına girmek istemiyorum işin doğrusu. Orada ihanet Birleşmiş Milletler'in ihanetidir. Dünyanın ihanetidir. Hollandalı komutanın ihanetidir. Oradaki askerlerin ihanetidir. Yani dünya orada masumlara ihanet etmiştir. Dünyanın ihanet ettiği masumların acısı o dünyada kalmayacaktır. Bugün Batı, bugün Hollanda ırkçılık problemini yaşıyorsa, kendi kendini huzursuz hale getiriyorsa bunlar sebepsiz
değildir. Dünyanın en sapkın ülkesi olmuşsa Avrupa'da.
Bunlar sebepsiz değildir.
Değil.
Bunların arka planında mutlaka bazı acılar, acımasızlıklar vardır azizim. Ama Aliye'yi anlamamız gerekiyor. Aliye'yi anlamak için bahsettiğim gibi savaşı anlamak için konuşmaları, Aliye'yi anlamak için İslam Deklarasyonu ve İslam Yeniden Doğuş'un sorunlarını okumamız gerekiyor. Nasıl bir insanla yüz yüze olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Bambaşka bir şey yani. Bu Aliye diyor ki bizim şehrimizde diyor Saraybosna'da park yoktur diyor. Çünkü bütün parklarımızda cenazelerimizi defnetmek zorunda kaldık diyor. Şehrin parkları mezarlığa dönüştürülmüştür. Evet. Allah rahmet etsin.
Allah rahmet etsin. Ben bu Ratko Mladić'in Ana diye bir kızı var.
Evet.
E, 2006 yılında intihar ediyor çocuk. Düşmanlarımıza benzeyeceksek o vakit niye savaşıyoruz diyor. Hep böyle Hazreti Ali Keremullah Veçi'den nakille böyle bir cümle söylenir.
Evet.
Ben Alizet Begoviç'tim. Bütün sözleri çarpar ama ya biz düşmanlarımıza benzemeden de savaşabilmeliyiz.
Yani
dünyaya öğrettiği bir şey bu belki değil mi? Yani, bununla bitirelim istersen.
Çok önemli. Son bir dakika. Eğer onlar gibi olacaksak ne farkımız olacak değil mi? Yani sonuçta işte bir cepheden din adamlarının öldürüldüğüne dair bir haber geliyor. Bu Aliye'ye söyleniyor. Aliye oradaki o kötülüğü yapan insanları divan-ı harpte yargılamak istiyor. Diyorlar ki çok kritik bir dönemdeyiz, şu anda bıçak sırtındayız. Bu işi biraz ertelersek, yani şu eşiği aşalım ondan sonra yargılayalım dediklerinde hayır diyor. Eğer adaletten vazgeçeceksek kazanmamızın ne anlamı var diyor. Yani adaletten vazgeçmemek gerekiyor. Yani kazanç bu. Allah rahmet etsin.
Allah rahmet etsin. Hem Srebrenica şehitlerimize hem
tüm
şehitlere, tüm mazlumlara Allah rahmet eylesin. Sevgili dinleyiciler, bu programın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda oluncaya kadar teknik masada sesimizi ise Gökhan Polat ulaştırdı. Programı Aydan Oran hazırladı. Tekrar buluşuncaya kadar esen kalın.
Evet, yani Ali Hanım cümlesiyle bitirelim o zaman. Putları reddet, idealleri koru.
Eyvallah.
Hayata dokunan sözler.